Sayfa 208. Lemiye ipek gibi ince bir meşinden üstü gümüş, inisiyalli pek şık bir cüzdan açarak, "Al paraları. Bunları sana göreceğin işin zorluğundan dolayı değil, göstereceğin doğruluk ve namusluk karşılığı olarak veriyorum. Merak etme Lemiyeciğim. Bunu bir sen bileceksin, bir ben, bir de o. Beni parça parça etseler ne cebimden mektubu alabilirler ne de ağzımdan bir söz. Hadi Allah'a ısmarladık, hiç üzülme." Seher 10 lirayla mektubu cebine koyarak sokağa çıkar. Evden 15-20 adım ayrılıp köşeyi döner dönmez Kasım Necati ile hapa hap karşı karşıya gelir. Delikanlı çarpıntılarını saklayamaz. Kısa soluklarla, "Seher, nereden geliyorsun?" "Ne vazifen?" "Benim dünyada bundan büyük vazifem yoktur." "Soruna cevap vermezsem ne yapacaksın?" "Ben sana onur laf olsun diye sordum. Çünkü nereden geldiğini biliyorum." "Peki, biliyorsan işte bildiğinle kal." "Hayır, bildiğimle kalamam. Lemiye'nin oturduğu evin damından bir kuş uçsa ben hemen haber alırım. İşim gücüm onu gözetlemektir. Evinden çıkar, ilkbahar mağazasına işine gider. Ben de peşinden. Fakat hiç kendimi göstermem. Onun akşama kadar olan davranışlarını gözetlerim. Bugünlerde benzi solgun, gözleri dalgın." "Evet, görüyorum. Lemiye büyük bir karamsarlık içinde. Bugün Saliha kadını gönderdi. Seni çağırttı. Bir iş ısmarlayarak seni bir yerlere yolluyor. Hangi işi için ve nereye gittiğini ne olursa olsun bana söyleyeceksin Seher. Başka türlü elimden kurtuluşun yoktur." "Hiç, hiç. Anlıyor musun? Hiç. Boşuna kaçamak yolları aramaya uğraşma. Ne kendini yor, ne beni üz. Şu saniyeden sonra sana bir adım sektirtmem." "Aa, çattık belaya." "Evet, hem de sunturlusuna." "Peki ama ben göreceğim iş için doğru, sıkı ağızlı ve namuslu kalmaya söz vermişsem ne yapacaksın?"
"Anlat bana bakayım, sen kaç lira için namuslu ve sıkı ağızlı kalmaya söz verdin?"
"Aa, hiç namus işine para girer mi?"
"Girer. Para çok kez namusu parçalayan, yutan bir ejderdir. Para olmasa çok kimseler namuslu kalırlar. Para olmasa böyle pek gizli bir ödevle sen iki adım öteye gitmezsin. Para namusun hem düşmanı hem koruyucusudur. Namus sırtını paraya yaslamadıkça ayakta duramaz, var olamaz. Parayla uzlaşmadığı yerlerde namus aşağı ve düşkün kalır. Kimi kez de kepaze olur."
"Necati, midemi bozma."
"Zararı yok. Bir setliç alırsın düzelir."
"Ne demek istiyorsun?"
Canım, uzatma işte."
"Ne vereceksin?"
"Lemiye'den aldığının iki katını."
20 lira."
"Oha, zavallı kızı soymuşsun."
"Çok durmaya vaktim yok, işim pek ivedi."
"İşinin ne olduğu anlaşıldı."
"Nedir?"
"Lemiye'den Behçet'e mektup götürüyorsun."
"Belki, fakat sana ne?"
"Çıkar mektubu."
"Çıkar paraları."
"Hiçbir vakit yanımda 20 lira taşımam."
"Neden?"
"Yan kesicilerden korktuğumdan."
"Hadi zevzeklik etme."
"Seher, mektubu."
"Necati, paraları."
"Mektubu okuyacağım. Yine belirsiz zarfla koyup kapadıktan sonra geri vereceğim." "Ne parası istiyorsun? Böyle bir iyiliği bana satmaya utanmıyor musun?"
"Ar yılı değil, kar yılı. Lebi Paşa kızı büyük bir serüven çıkaracak. Kasım Necati ona mecnunca gönül verecek. Ben de ara yerde birkaç lira kazanıp geçineceğim."
"Önce mektubu ver, paranı sonra alırsın."
Seher kantar katibini anlamlı anlamlı süzüp parmağının ucuyla gözünün alt kapağı aşağı çekerek, "Pişik."
"Aa canım, senin kanmaz. Lololu yutmaz Külhan Bey'i bir karı olduğunu biliyoruz."
"Bu gerçeği biliyorsun da lafı niye uzatıyorsun?"
"Başka bir gerçek var ki sen onu da biliyorsun."
"Nedir bilmiyorum."
"Güzellikle vermezsen o mektubu zorla elinden alacağım."
"Aman yavaş gel. Nasıl alırsın?"
"Seni şuraya, sokağın ortasına yatırırım. Bağırta bağırta alırım."
"Bağırır bütün eli günü ayağa kaldırırım. Hemen halk, polisler yardımıma koşarlar. Dağ başında mıyız?"
"Şimdi bu sokakların pek de dağ başından farkı yok. Bağırırsan benden çok kendine kötülük etmiş olursun. Neden bakayım? Polislere bu kadının üzerinde tehlikeli bir mektup vardır derim. İkimizi de karakola götürürler. Üzerinden zorla mektubu alırlar. İş bütün bütün falso olur. Mektubu okuyup da tehlikeli bir şey olmadığını anladıkları zaman utanmaz mısın? Sen onu masumca yazılmış tehlikesiz bir mektup mu sanıyorsun? Kim bilir Lemmy'ye Behçet'i korkutmak için o satırlarda ne korkunç bolşevik saçmaları savurmuştur. Allah bilir. Okurken yalnız insanın içi değil, yer gök titrer. Fındıkçı Seher'in ufak bir düşünceyle çehresi bulutlandı. Necati onun bu kısa duraksamasından yararlanarak cebinden yamalı 1,5 liralık çıkararak "Al şunu."
"O ne? Böyle büyük bir iş için?"
"Bugünlerde öyle züğürtlüğüm var ki bu 2,5'luk benim için bir hazine gibidir. O mektubu senin elinden bedava almanın yolu varken bu hazineye kıyışım da benden çıktığına şaşılacak büyük bir yüce gönüllülüktür. Beğenmiyorsan bunu cebime koyarım. Atılır senin cebindekini alırım. Artık fındıkçılığı kes, dayanamıyorum."
Necati'nin gözleri dönmüştü. Seher tehlikenin elle tutulur olduğunu anladı. 2,5'luktan da olmamak için elini uzattı, parayı aldı. Karşılığında mektubu verirken,
"Hemen şimdi okuyup geri vermek şartıyla." "Geri vereceğimden kesinlikle emin ol. Çünkü başka türlü yapmak işime gelmez. Sen bu mektubu Behçet'e götüreceksin. Alacağın cevabı da bana göstermeden Lemiye'ye vermeyeceksin. Ondan aldığını da. Bu yazışmalar sürüp gitmeli ki ben onların yaptıklarını, yapacaklarını, bütün sırlarını böylece anlamış olayım. Ulan fındıkçı, karşımda yarım adım yanlış yola saparsan, benden bir satır yazı kaçırırsan, başına 18 bıçkın toplar, seni karga tulumbayla sur dışındaki inlerden birine atar, artık ötesini söylemeyeyim. Geçenlerde yine senin gibi bir fındıkçının başına gelenleri bilirsin ya, işte ondan daha berbat olursun. Geçen gece bir mahzende birkaç saat hapis cezamıza uğrayan Şahaperte Bey'in gövdesini hekimler hala onarmaya uğraşıyorlarmış. Biz öyle cinleriz ki çarptıklarımızın ömürlerinin son günlerine kadar çarpık kalırlar. Lokman hekim gelse onları eski biçimlerine koyamaz.
Yetişir, anladık. Senin ne Allah'ın belası olduğunu bana anlatmanın yeri var mı?
Beni o kadar kötüleme. Sen benden 7 kat berbatsın. Daha yamansın. Elimden 2,5 liramı aldın. Benim böyle işlere zırnık vermeyeceğimi pek iyi bilirsin. Anla kendinin ne mal olduğunu. Neyse, birbirimizi arıtlayacak değiliz ya. Sun bakalım bu mektubu. İçinden beynimi, sinirlerimi yakacak ne ateşler saçılacak görelim.
Nerede okuyacaksın?
Kulübeye götüreceğim. Bellisiz biçimde ustalıkla açacağım. Okuduktan sonra bir suretini çıkaracağım. Bir saat sonra gel al.
Seher zarfı uzatarak, "Bir saat sonra bunu yine böyle kapalı hazır bulmalıyım."
"Merak etme."
37. Kasım Necati mektubu ceketinin yan cebine, tam kalbinin üzerine indirerek kantar kulübesinin yolunu tutturur. Kapıyı içeriden sürmeler. İnce bir kalemtıraş ucu kızdırarak zarfı hiç örselemeden açar. Lemiye'nin sırlarla dolu satırları ortaya çıkar, okumaya başlar. Daha ilk kelimelerde beyni döner, kanı kaynar. Gözlerinin önünde birbirine dolanarak çatal dilli ağızlardan alevler fışkıran cehennem ejderleri kıvrım kıvrım kıvranıyor, sokmak için atılıyorlar gibi ürpertilere uğrar. Kendini bulmak için birbiri üzerine 2 konyak çeker. İçinde bulunduğu kulübe, sinemalarda görüldüğü biçimde bir fıçı gibi teker meker yuvarlanarak kendini denize götürüyor sanır. İşte Lemiye'nin Behçet'e yazdığı mektup. Behçet, adın sinirlerimi tiksintiyle geriyor. Vicdanıma öğürtü veriyor. Kalemimi iğrentiyle sarsıyor. Hayatın hatırlanması insanı ağlayan öyle zakkum gibi anları vardır ki, bu iğrenç dakikalarla ağlananlar o acılıkları akıllarına getirmemek için ölmek isterler. İşte sen benim için dünyada cehennemi göz önüne getiren böyle acı, korkunç, karanlık, titretici bir geçmişsin. Her andığım saniyede beni iğrendirerek öldüren ifrit bir hayalsin.
Bu uğursuz geçmişi unutmak için elimden gelse uçakla ömrümün 70-80 yaşına doğru uçacağım. Beynimde bir çıban gibi işleyen anılarımı en ufak izlerine kadar cehennem taşıyla yakmak istiyorum. Ne var ki uğursuz talihim, gövdemde seni sallandıran bir olayla bana günahımın en katlanılmaz cezasını çektirmeye başladı. Senden kopan bir ruh parçası gövdemin içinde yaşıyor, büyüyor. Aşkın gövdeden gövdeye geçen kıvılcımları yeni hayatlar yaratıyor. Damlarda bağıran kedilerden, ilkbahar ağaçlarından öten bülbüllere kadar bütün evren bu yaratılışı şakıyor. Evrenlerin zevki, neşesi, en büyük hizmeti bu. Ne var ki bu olayın bence ortaya çıkardığı karamsarlık bütün ufukları doldurup taşıyacak kadar büyüktür. İnsanların mutluluklarını sağlamak için yaptıkları kanunlar çok kez felaketlerine yol açıyor. Dinler, kanunlar kendi düzenlerine göre yazılmamış, kütüye geçmemiş evlenmelerin ürünlerini kabul etmiyorlar. Tanrım, bu töreye aykırı doğan insan yavrularını dünyaya gönderen kimdir? Bunda bir cinayet varsa bu doğanın, ananın, babanın güç birliğiyle oluyor. Bu üç ortak yapıcıdan doğa sorumlu değildir. Baba günahını isterse benimser. Lakin ana suçu yüklenmek zorundadır. Gövdesini bu dertten boşalttığı günü daha korkunç bir ikinci cinayet işlemedikçe ondan kurtulamaz. 9 ay karnında sessiz uyuyan bu mini mini yaratık bağırır, çırpınır, ağlar. Anne işte ben geldim, her şeyi isterim. Senin aşk sandığın şeyin gizli sırrı bendim. Kanun beni tanımazsa, babam tanımak istemezse sen inkar edemezsin ya. İşte ben senden çıktım. Nikahsız bir ürün olduğum neremden belli. Her yerim tamam. Piçleri başka bir tanrı yaratmaz. Ben de tanrının bir eseriyim. Her çocuk gibi ben de bir babanın aşısıyla bir anadan doğdum. Senin yüreğinden koptum. Kendi işlediğim bir günahtan dolayı beni sevmeyecek misin? Kanun beni tanımazsa, babam beni inkar ederse, son yargı sana kalıyor. Ne yapacaksın söyle. Bazı canavar analar gibi hayatın tatlı havasını bana yutturmadan, şefkatinle lezzetlenen sütünden tattırmadan, güneşi, ayı, yıldızları göstermeden hemen soluğumu keserek beni geldiğim yere mi göndereceksin? Der. İşte Behçet, benim bağrımda kudret eliyle her gün olgunlaşmakta olan insan çekirdeği bana şimdiden bunları söylüyor. Ben de davayı sana gönderiyorum. Ne diyeceksin? Çocuğunu kabul etmezsen, yani anonim bir hayattan kurtarmak için ona adını vermezsen, sen babaların en kötüsü, en alçağı olacaksın. Ben de anaların en canavarı. Bu suçsuzu kanunun insanların lanetlerinden, sövgülerinden kurtarmak için seninle bir iki saat nikahlı durmak işkencesine katlanacağım. 9 ay karnımda taşımakla ve sana karşı haklarını savunmakla ben onun hakkındaki analık ödevimi yapmış oluyorum. Sen kabul etmezsen onun için vereceğim son yargı yok etmek olacaktır. Günahı senin boynuna. Aşk denilen o mundar hevesin verdiği bu canlı sonucu ellerimde boğarak yok edecek. Böylece aramızdaki kirli bir ilişkinin belirtisini dünyadan kaldırmış olacağım. Çok çabuk cevap isterim. Lemiye. Kasım Necati bu sonuca gelinceye kadar konyak şişesini yarıladı. Tümceler gözlerinden beynine erimiş, kurşun gibi aktığından ilk bakışta anlamlarını kavrayamıyor, satırları döne döne okuyordu. Kulübenin içinde deli gibi çırpınıp kafasını yumruklayarak ''Ulan, ulan, ulan bu felaketi hiç aklıma getirmemiştim. Vay köpoğlu herif, aşk bağına sevdasının fidanını dikip de gitmiş. Bakınız bu piçin yüzünden neler çıkacak. Babası çocuğunu tanımazsa anası öldüreceğini söylüyor. Lemiye dediğini yapar mı yapar? Zavallı kız. Bir fuhuş fırtınasını geçirdikten sonra ana olacak, ondan sonra da cani. Levip Paşa kızı birbiri arkasına 3 rütbeye birden erdi. Fahişelik, analık, canilik. Bu sonuncusu çok fena. Çocuğu boğdu, adaletin kulağına giderse Lemmy'ye sorgulara çekilecek, hapse girecek, ceza görecek. Sabıkalı kadınlar sırasında yarılacak. Bu piç işi ne kadar karıştırdı. Behçet Bey Lemmy'yi sevmiş. İkisine gönüllerinin taşkınlıklarına kendilerini kapıp salıvermişler. Ne ana tanımışlar ne baba. Ne karı ne çocuk ne ırz ne namus ne kanun ne şeriat. Her şeyi hayvanca isteklerine feda etmişler. Zevk sürmüşler. Halkın gözünde cinayet işlemişler. Peki ama şu ara yerde bana ne oluyor? Onların geçirdikleri tatlı günlerde benim gözyaşlarından, karamsarlıktan, kahrolmaktan başka bir payım yok. Bu kızın kötülüklerini gördükçe ondan buz gibi soğusam ya. Hayır, hayır. Her ahlaksızlığını duydukça gönlüm daha çok ateş alıyor. Vallahi kendimden iğreniyorum. Elimden gelse böyle gönlü kusup köpeklere atacağım. Belki onlar bile tiksinir, kabul etmez. Şimdi her şeyden önce bu fenalığın önünü alacak çareler bulmalıyım. Fakat nasıl? Aman ya Rabbim, nasıl? Ben ebe değilim. Lavta değilim. Lemmy'nin doğumunda bulunup da biçi ölümden, anasını canilikten nasıl kurtarabileceğim? Ah, madem ki seviyorum. Aşk bana bir kurtuluş yolu esinleyecektir. Öyle mertçe davranmalı, öyle bir gönül yüceliği göstermeliyim ki Lemmy'ye kendinde ve Behçet'te bulunmayan insanlığı bende görerek utansın, şaşırsın. Canavarlıktan merhametli, şefkatli kadınlık duygularına dönsün. Sonsuz bir fedakarlıkla ben ikisinin de günahlarının kefaretini vermiş olmalıyım. Kasım Necati konyak üstüne konyak atıp böyle söylene söylene saçlarını yoluyor. Kafeste çırpınan bir kuş gibi kulübenin içinde dört dönüyor. Bu sırada kapı dışarıdan hafifçe vuruldu. Delikanlı nerede olduğunu unutmuş gibi daldığı karışık, yorucu, sıkıcı düşünceler arasından kendini bulmaya uğraşarak sürmeyi çekti. Fındıkçı Seher içeri girdi. Ah, geç kaldım. Mektup hazır mı? Ver götüreyim.
Hazır, hazır. 10 dakika müsaade.
Necati çabucak bir suretini çıkardıktan sonra mektubu katladı. Zarfa koydu. Kapağı yine eskisi gibi hiç belirsiz bir ustalıkla yapıştırdı. Seher'e uzatarak,
al hemen şimdi yerine koştur. Önemli ve ivedidir. Alacağın cevabı yerine götürmeden önce bana aynı çabuklukla getireceksin.
Bu önem, bu ivedilik neden? Mektupta ne var? Ben bilmeyeyim mi?
Be hey postal, bilmesen ne olur? İş karıştırmak için olanı biteni öğrenmek istersin. Ben söylemesem belki mektubu açmaya kalkarsın. Vakit geçer. İşte sana kısaca haber vereyim ki Lemmy'ye gebeymiş. Çocuğunu kabule hazırlanması için Behçet'e dehşetli bir ihbarname gönderiyor.
Behçet Bey çocuğu kabul etmezse ne yapacak?
Nasıl olur da Behçet çocuğu kabul etmez?
Etmeyebilir ya.
Neden?
Çünkü bakalım çocuk ondan mı? Yoksa İlkbahar Ticaret Evi Müdürü Haşmet Bey'den mi? Necati'nin gözleri dönerek,
ne herze yedin, ne bok yedin?
Ben hiçbir herze yemedim. Herkesten işittiğimi söylüyorum. Dillere böyle destan olmuş.
Be hey kaz kafalı karı. Lemiye'nin İlkbahar Ticaret Evi'ne girmesi henüz 5-6 ayı geçmedi. Kız bu ay içinde doğurursa Haşmet Bey'le ilgisi olabilir mi?
Ama ne bileyim ben. El alem birine kara yakacağı zaman ay gün hesaplamıyor.
El aleme ne bakıyorsun? İşte hesap meydanda. Lemmy'ye mektubunu öyle güçlü bir inançla yazmış ki hiçbir şüpheye yer kalmıyor. Herkese uymadığı için bu kız birçok bakımdan ahlaksız sayılabilir. Lakin yalancı değildir. Bir başkasının çocuğunu bahçede mal etmeye uğraşmak da fayda aramaya hiçbir vakit tenezzül etmez.
Ama Haşmet Bey için mağazaya aldığı güzel kızlardan hiçbirini sağlam bırakmaz diyorlar. Herif bu yönden kötü yün kazanmış, eski bir kurtmuş.
Ne olursa olsun para etmez. Lemiye'nin bu felaketten sonraki ruh durumunu ben pek iyi biliyorum. O bütün erkeklerden şiddetle tiksinir. Bu yoksulluğundan 5-10 lira tutmak için belki Haşmet'in yüzüne güler. Umut verecek tutumlarda bulunur, işte o kadar. Lemiye kurnazlaştı. Ne denli eski kurt olursa olsun, Haşmet gibilerini döne döne suya götürüp getirir. İlkbahar ticaret evi müdürünün cilalı kafasına, buruşuk suratına, şişko karnına aşık olacak değil ya. Bu boş sözlerle geçirecek vaktimiz yok. Hadi rüzgar gibi koş. Sen gidip gelinceye kadar ben burada 40 doğuracağım. Çünkü kararlarımı Behçet'ten gelecek cevaba göre vereceğim. Seher kulübenin duvarına asılı ufacık maymun aynasında tuvaletine çeki düzen vermeye uğraşırken Necati,
"Hadi, hadi suratını o kadar piyazlama. Behçet Hilmi Bey sana da bir kaşık atarsa, herif netameli, sonra karnın şişer. Düşersen tehlikeli, doğursan hesaba uymaz. Süt nineliğe gitmek istersen doğur. Lakin belaya bak ki babası belirsiz bir çocuğun anasını sütü bozuktur diye kimse evine uğratmaz.
Aman Zevzek, beni ne düşünüyorsun? Sen bir mum yak da kendi derdine yan.
Bir şişe konya yarıladım. Zevzek olmaz da ne olurum. Sana dostça öğüt veriyorum. Kendine hesapsız çivi çaktırma. Zamanlar kötü. Ya bir derde ya koca kafalı bebeğe aşılanırsın.
Çenen tutulsun.
Benim çenem ayda da değil ki tutulsun.
Gidiyorum.
Daha buradasın. Hadi fiya.
22. ayrımın sonu. Sayfa 217.